Altınkörler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Denizler ve Okyanuslar, Felicity Brooks, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 82, Gençlik Kitaplığı 10, 9. Basım, Eylül 2000. Türkçe'ye çeviren Cumhur Öztürk, okuyan Ebru Şahiner. Dünya yüzeyinin %71'ini kaplayan denizler ve okyanuslar, insanlara besin ve enerji sağlamasının yanı sıra milyonlarca bitki ve hayvanın da yaşam alanıdır. İşte elinizdeki kitap da bu önemli yaşam kaynağıyla ilgili. Okyanuslar nasıl oluşur? Dalgaların, gelgitin ve akıntıların nedenleri. Okyanuslardan nasıl yararlanıyoruz? Denizler ve okyanusların ele aldığı önemli konulardan birkaçı. Yeni bir kitap, yeni bir dünya, yine TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları Gençlik Kitaplığı'ndan. Okyanuslar. Denizler ve okyanuslar, dünya yüzeyinin %71'ini kaplar. Birçok bilim adamı, ilk canlıların 500 milyon yıldan daha uzun bir süre önce okyanuslarda ortaya çıktığı inancındadır. Tuzlu su, hala milyonlarca değişik hayvan ve bitki için önemli bir doğal yaşam alanıdır. Okyanuslar, yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan suyu sağlar. Dünyanın günlük hava sistemlerini ve uzun dönemde iklimini düzenlemede yardımcı olur. Ayrıca okyanuslara besin ve enerji kaynağı olarak gereksinim duyduğumuz gibi, onları ulaşım, boş zamanları değerlendirme ve atıklarımızdan kurtulma gibi pek çok amaçla da kullanırız. Güney Kutbu üzerinden Antarktika kıtasını gösteren harita. Antarktika, Güney Okyanusu ile çevrelenmiştir. Kuzey Kutbu üzerinden Arktik Okyanusu'nu gösteren harita. Arktik Okyanusu'nun 2/3'ünden fazlası her zaman buzlarla kaplıdır. Dünyanın 5 okyanusunu, ana denizlerini, koylarını ve körfezlerini gösterir harita. Arktik Okyanusu 12.257.000 km². Atlas Okyanusu 82.217.000 km². Büyük Okyanus 166.241.000 km². Güney Okyanusu 35.000.000 km². Hint Okyanusu 73.600.000 km². Büyük Okyanus en büyük deniz alanıdır. Hemen hemen dünyanın 1/3'ünü kaplar. Hazar Denizi bir zamanlar Akdeniz'le bağlantılı olan çok büyük bir göldür. 5 ana okyanus bulunur. Büyük, Pasifik, Atlas, Atlantik, Hint, Arktik ve Güney, Antarktik okyanusları. Okyanuslarla bağlantılı deniz, koy ve körfez olarak adlandırılan daha küçük su alanları vardır. Bunların birçoğu kısmen karalarla çevrelenmiştir. Denizler ve okyanuslar birlikte 369 milyon km²'den fazla bir alan kaplar. Dünyanın tüm okyanusları birbiriyle bağlantılı olduğundan deniz suyu bütün okyanuslar arasında serbestçe dolaşabilir. Her bir okyanusun toplam deniz alanının ne kadarını kapladığını gösteren grafik. Atlas Okyanusu %22, Büyük Okyanus %45, Hint Okyanusu %20, Güney Okyanus %9,5, Arktik Okyanusu %3,5. Konusu deniz ve okyanuslar olan bilimsel çalışmaya deniz bilim denir. Deniz bilimde son 40 yılda teknolojik gelişmeler sayesinde araştırma ve keşif yoluyla çok büyük gelişmeler olmuştur. Deniz bilimciler okyanusların büyük bölümünün dip haritalarını çıkarmış ve birçok önemli keşif yapmışlardır. Bütün bu ilerlemelere rağmen iç uzay olarak adlandırılan okyanuslar hakkında öğrenilmesi gereken hala çok fazla şey vardır. Değişen okyanuslar. Denizler ve okyanuslar her zaman bugünkü biçim ve boyutlarında değildi. Bir zamanlar kıtaların Pangea adı verilen tek bir kara kütlesi olduğu ve bunun Pantarasa adı verilen bir okyanusla çevrelenmiş olduğu düşünülür. Sonradan kıtalar yavaş yavaş birbirlerinden ayrılmış ve yeni okyanuslar oluşmuştur. Tahmin edebileceğiniz gibi bu hareket dünyanın iç kesimlerine kadar katı olmayışından kaynaklanır. Dünya 3 ana katmandan oluşur. Kabuk, manto ve çekirdek. Kabuk ve mantonun üst bölümlerine litosfer denir. Litosfer ortalama 100 kilometre kalınlığında ve bütünüyle katı durumdadır. Litosferin hemen altında uzun dönemde yavaş çakabilecek sıcak kayaçlardan oluşan astenosfer bulunur. Yaklaşık 200 milyon yıl önce tek bir kara kütlesi olduğu düşünülür. Bu kara kütlesi büyük olasılıkla 180 milyon yıl kadar önce ayrılmaya başladı. Yaklaşık 45 milyon yıl önce günümüz kıtalarının şekilleri ortaya çıkmaya başladı. Bugün kıtalar hala hareket halindedir. Eğer bu hareket aynı hızda 100 milyon yıl daha devam ederse Atlas Okyanusu en büyük okyanus haline gelecek ve Akdeniz ortadan kalkacak. Kabuk, manto, dış çekirdek, iç çekirdek. Kabuk katıdır. İki türdür. Okyanusal kabuk genelde bazaltlardan oluşur ve okyanusların tabanında bulunur. Kıtasal kabuksa karaları oluşturur. Manto yoğun kayadan oluşur. Sıcaklığı 1000 derece ile 4000 derece arasında değişir. Çekirdek esas olarak demir ve nikelden oluşur. Dış çekirdek büyük olasılıkla erimiş metaldir. İç çekirdek ise katıdır ve 6000 dereceden daha sıcaktır. Levhalar. Litosfer çok büyük yapboz parçaları gibi birbirine uyan büyük levhalardan oluşur. Levhaların astenosfer üzerinde yılda yaklaşık 5 santimetrelik bir hızla hareket ettiği düşünülür. Bazı levhalar birbirlerinden uzaklaşırken bazıları birlikte hareket eder ve bazıları da birbirlerine çarpar. Levhalar hareket ederken karalar da hareket eder ve böylece denizlerin ve okyanusların boyutları ve biçimleri değişir. Okyanuslar nasıl gelişler? Bilim adamları bir levha parçalandığında iki yeni levha oluştuğunu düşünür. Eğer parçalanıp ayrılma kara boyunca oluşursa sonuç olarak yeni bir okyanus meydana gelir. Örneğin Atlas Okyanusu'nun yaklaşık 180 milyon yıl önce Kuzey ve Güney Amerika'nın Avrupa ve Afrika'dan ayrılıp uzaklaşmaya başlaması sonucu oluştuğu düşünülür. Hala her yıl aşağı ve ortaya doğru kayan sırt boyunca 3 santimetre kadar genişlemektedir. Aşağıdaki şekilde bunun nasıl oluşabileceği açıklanmaktadır. Bir levha parçalanıp ayrılmaya başladığında magma, erimiş kaya, mantodan yukarı doğru sokulur. Isının etkisiyle kabuk zayıflar, yeni oluşan levhalar birbirinden uzaklaşır. Aralarında yırtılma zonları, rift vadisi oluşur. Soğuyup katılaşan magma levhaların kenarlarında yeni okyanusal kabuk oluşturur. Sonradan yırtılma zonlarını sular kaplar ve yeni okyanusal kabuk yeni okyanus tabanı haline gelir. Yeni kabuk levhaları iterek birbirinden uzaklaştırır ve böylece okyanus genişler. Yırtılma zonunun her iki yanında bulunan daha eski kabuklar çatlar ve okyanus ortası sırtları bir sıra dağ gibi yükselir. Denizin altında çok geniş düzlükler, derin vadiler, hafif eğilimli tepeler, büyük yanar dağlar, okyanus sırtları ve çok derin çukurlar bulunur. Okyanusların en sığ kesimleri, karaların suyun içine tatlı bir eğimle daldığı kıta sahanlıklarıdır. Kıta sahanlığının ötesinde uzanan derin okyanus tabanı abisal düzlük olarak adlandırılır. Burada denizin ortalama derinliği 4 kilometredir. İki levhanın karşılıklı olarak birbirlerine doğru hareket ettiği yerlerde levhalardan biri diğerinin altına dalar ve erimeye başlar. Aşağıya doğru daldığı yerde derin bir hendek, çukur oluşur. Dalan levha eridikçe magma yukarı doğru çıkar ve diğer levha üzerinde bir sıra yanardağ oluşur. Kıta sahanlığının üstünde deniz derinliği 350 metreden daha azdır. Kıta sahanlığının kenarındaki eğimli yüzey kıta yamacı, kıta şevi olarak adlandırılır. Kıta sahanlığı, kara, denizaltı kanyonu, kıta sahanlığını da parçalayan derin vadidir. Kıta yamacı boyunca sıkça denizaltı çamur akıntıları oluşur. Kıta yamacı, kıta şevi. Denizaltı dağları, deniz tabanından yükselen yanardağlardır. Düz tepeli denizaltı dağları Guyot ya da Masa Dağlar olarak adlandırılır. Tortu, Abisal Düzlük, Yırtılma Zonu, Rift Vadisi. Okyanus Ortası Sırtı. En uzun okyanus sırtı Orta Atlantik Sırtı'dır. Arktik'ten Antarktika kadar 11 bin kilometre boyunca uzanır. Okyanus tabanının yaklaşık 1/4'ü kaya, kum, çamur ve milyonlarca hayvanın iskelet artıklarından oluşan kalın bir tortu ile kaplıdır. Okyanus tabanından yükselen alçak tepelere abisal tepeler adı verilmektedir. Yer kabuğu, batan, dalan levha, okyanus hendeyi, magma, yanardağ. Yanardağlar deniz seviyesinin üzerinde ada olarak görünebilirler. Bir hat olarak sıralanan bir dizi yanardağı ada yayı olarak adlandırılır. Bazı okyanus sırtlarının ortasında rift vadileri uzanır. Orta Atlantik sırtı boyunca uzanan rift vadisi 20-30 kilometre genişliğindedir. Dünyanın en derin denizaltı çukuru Büyük Okyanus'taki Mariana çukurudur. Burada derinlik deniz yüzeyinden yaklaşık 11 kilometredir. Denizaltı araştırmaları. Denizin altında araştırma yapanlar birçok sorun ve tehlikeyle karşı karşıyadır. Derin sular soğuk ve karanlık olduğundan bu derinlikte çalışanlar solunum için gerekli olan donanımın yanı sıra kendi ışık ve ısılarını da sağlamak zorundadır. Derine inildikçe basınç, yukarıdan bastıran suyun ağırlığı artar. Bu da yeni sorunlar yaratır. Dalış donanımı. Dalgıçlar sığ sularda tüpler içinde sıkıştırılmış havanın bulunduğu scuba, su altında kendi kendine soluma aygıtı anlamına gelen İngilizce sözcüklerin baş harfleri takımıyla dalar. Scuba ile dalgıçlar 70 metreye kadar dalabilir. Daha derin sularda tüpler yalnızca güvenlik için taşınır. Bunun yerine dalgıçlara bir hortum aracılığıyla yüzeyden hava sağlanır. Basınç sorunları. 50 metre derinliğe kadar dalgıçlar hava %21 oksijen, %78 azot soluyabilir. Daha derinlerde ise kanda eriyen azot uyku haline ve artan bir kontrol kaybına yol açar. Azotun yerine helyum konabilir. 90 metrenin altında normal oksijen oranı zehirleyici olabilir. Bu derinliklerde oksijen ve helyumun daha zayıf karışımlarını kullanmak daha güvenlidir. Bu karışımlara rağmen basınç, kan ve vücut dokularında normalden daha fazla gazın çözülmesine neden olur. Bir dalgıç yüzeye hızlıca çıkarsa basınç çabuk düşer ve gaz kanda ve vücut dokularında kabarcıklar oluşturabilir. Bu da vurgun olarak adlandırılan ve ölümcül olabilecek bir duruma yol açar. Sığ su dalgıçları yüzeye yavaş ve kontrollü çıkarak vurgun tehlikesinden korunur. Derin deniz dalgıçları basıncın yavaş yavaş düşürüldüğü özel tanklarda birkaç gün geçirmek zorundadır. Denizaltılar. Bir denizaltının içinde hava normal basınçta solunabilir. Çünkü denizaltının kalın metal duvarları dışarıdaki su basıncına dayanabilir. Suyun altında haftalarca kalabilen büyük denizaltılar genelde askeri amaçlıdır. Başka amaçlar için denizaltı laboratuvarı denen daha küçük araçlar kullanılır. Denizaltı laboratuvarlarının çoğu suyun altında bir günden daha az kalır. Denizaltı laboratuvarları dalış yapılacak alana bir ana gemi tarafından götürülür. Resimde Alvin adlı denizaltı laboratuvarının ana gemi Atlantis 2'den denize indirilişi görülmektedir. Alvin. Denizaltı laboratuvarı Alvin 4000 metre derinliğe kadar dalabilir. Tehlike anında çalışanları taşıyan bölüm diğer bölümlerden ayrılarak yüzeye hızla çıkar. Alvin, okyanus derinliklerinde sıcak su, hidrotermal kaynaklar çevresinde film çekimleri yapmıştır. Ayrıca Titanic'in batışından 73 yıl sonra enkazına ilk ziyaretçileri taşımıştır. İçinin rahatça görülebilmesi için Alvin'in bir bölümünden alınmış kesit. Alvin yalnızca 7'10'da 6 metre boyundadır. Titanyumdan yapılmış küre biçimindeki kabinin içinde iki bilim adamı ve pilot bulunur. Kabinin çevresi 5 santimetre kalınlığındadır. İnanılmaz düzeydeki su basıncına dayanabilir. Genişliği yalnızca 2 metre olan kabinin iç sıcaklığı dalış sırasında 13 dereceye kadar düşebilir. Telefon ve telsiz donanımı ana gemiyle iletişimi sağlar. Düşey iticiler Alvin'i yukarıya ya da aşağı doğru yürütebilir. Giriş açıklığı Alvin'e 60 cm çapında bir kapıdan girilir. Fotoğraf çekmek için fotoğraf makineleri, video kamera, mürettebat tarafından yönlendirilen mekanik kollar, kaya, tortu ve deniz suyu örnekleri toplar. Işıklar önde 12 metreye kadar olan bölgeyi aydınlatır. Örnekler için sepet, şişeler, ağlar ve kepçeler kollar tarafından kullanılabilir. Dev tüp solucanlarının boyu 2 metreye kadar ulaşabilir. Hava için basınçlı tanklar. Bazıları mürettebat için gereken havayı taşır. 3 gün yetebilecek kadar. Bazıları ise Alvin'in suya batması gerektiğinde deniz suyuyla doldurulur. Akrilik, plastik, pencere. Alvin gücünü büyük doldurabilir bataryalardan sağlar. Yatay iticilerle Alvin ileriye ya da geriye hareket eder. Düşey iticiler Alvin'i yukarı ya da aşağı doğru yürütebilir. UKA. UKA uzaktan kumandalı araç. Artık su altındaki birçok iş, UKA uzaktan kumandalı araç denilen küçük insansız robotlar tarafından yapılıyor. Bunlar, yüzeyde bulunan bir pilot tarafından kontrol edilir. UKA denizin altından örnek toplayabilir, fotoğraf çekebilir, televizyon görüntüleri gönderebilir ve daha birçok karmaşık işi yapabilir. Bağlantı kablosu UKA'ya kontrol sinyalleri ve güç taşırken pilota da televizyon görüntülerini iletir. Video kamera, ışıklar, çevrede dolaşmak için iticiler, kol aletleri tutmanın yanı sıra başka işlevleri de yerine getirebilir. Araştırma gemileri. Deniz bilimciler genellikle laboratuvarlar, bilgisayarlar ve araştırma için gerekli öteki aletlerle donanmış araştırma gemilerinde çalışır. Örneğin 14 deniz bilimciyi taşıyan RRS Challenger adlı araştırma gemisi Atlas Okyanusu, Akdeniz ve Karayip Denizi'nde araştırmalar yapmaktadır. Okyanus tabanının haritalanması. Deniz tabanları artık sonar, yankı ile derinlik ölçme yöntemiyle haritalanmaktadır. Bir geminin yedeğinde taşınan yan tarayıcı sonar adlı aygıtın çıkardığı ritmik aralıklı ses dalgaları okyanus tabanına yayılır. Tabandan yankılanan ses dalgaları gemideki alıcılara ulaşır. Sonra da elektronik sinyallere ve resimlere çevrilir. Yan tarayıcı sonar, geminin her yanından 30 kilometreye kadar ulaşabilen ses dalgaları gönderir. Sıcak su menfezleri. Son zamanlarda yapılan su altı araştırmaları, okyanus sırtlarında bulunan vadilerdeki sıcak su menfezleri çevresinde dev tüp solucanları gibi hayvan gruplarının yaşadığını göstermiştir. Bunlar, kaynaklardan çıkan kimyasal maddelerin içinde yaşayan bakterilerle beslenir. Akıntılar. Okyanuslardaki sular, gelgit dalgalar ve akıntılar nedeniyle sürekli hareket halindedir. Akıntılar, okyanuslarda akan geniş su şeritleridir. Geldikleri yere bağlı olarak 30 derece kadar sıcak olabildikleri gibi -2 derece kadar soğukta olabilirler. Genişlikleri 60 kilometreye ulaşabilir. Daha hızlı olanları varsa da pek çoğu günde yaklaşık 10 kilometre ilerler. Akıntılar dünya iklimini etkileyen büyük miktarlarda suyu taşır. Akıntılar hem yüzeyde hem de dipte olabilir. Yüzey akıntıları. Yüzey akıntıları okyanusların 350 metre derinliğe kadar olan bölümünü etkiler. Bilim adamları akıntıların neden oluştuğunu ya da iklimi nasıl etkilediğini hala tam olarak anlayamamıştır. Yine de akıntıların baskın rüzgar, bir bölgede en çok esen rüzgar yönünde sürüklendiği bilinmektedir. Rüzgarlar ve okyanus akıntılarındaki yan kolların yönünü dünyanın dönüşü belirler. Buna Coriolis etkisi denir. Akıntıların yönü ve şiddeti kara kütlelerinin biçimleri gibi etkenlere de bağlıdır. Coriolis etkisinin oluşturduğu rüzgarlar dünyanın dönüşü nedeniyle yanlara doğru sapar. Japon ya da Kuroshiva akıntısının hızı günde 36-230 km arasında değişir. Kuzey Atlantik akıntısı Arktik'e doğru yol alırken Kuzeydoğu Avrupa'yı ısıtır. Peru akıntısı balık ve plankton yönünden oldukça zengin olduğu için deniz kuşlarını çeker. Ekvator akıntıları günde yalnızca 3-6 kilometre ilerler. Gulf Stream günde 40-120 kilometre yol alır. Antarktik akıntısı dünyanın en büyük akarsuyu olan Amazon'dan 2000 kat daha fazla su taşır. Derin okyanus akıntıları. Yüzey akıntılarının binlerce yıldan beri bilinmesine karşın derin ya da yüzey altı akıntılarının varlığı çok yakın zamanlarda ortaya çıkmıştır. Bu akıntılar daha yavaş ve genelde yüzey akıntılarıyla ters yönde hareket eder. Bu akıntılar kutuplardan gelen suları içerir. Yüzey akıntıları kutuplara vardığında suyun bir kısmı donarken içindeki tuz donmamış suda kalır. Bu donmamış ama çok soğuk su, donmuş su kütlelerinin tuzunu da içerdiğinden yoğunluğu fazladır. Bu yoğun su dibe iner ve okyanus tabanına sürtünen bir dip akıntısı olarak ekvatora doğru ilerler. Ekvatora ulaştığında ısınmaya başlar ve çok yavaş bir şekilde yüzeye çıkıp yüzey akıntısı olarak yeniden kutuplara yönelir. Bu yüzden kutuplar ve ekvator arasında sürekli dipte ve yüzeyde birbirine ters yönlü bir su hareketi vardır. Soğuk suyun sıcak sudan daha ağır olduğunu göstermek için basit bir deney yapabilirsiniz. Bunun için temiz bir tasa konmuş sıcak suyla az miktarda kırmızı mürekkeple karıştırılmış buzlu suya gereksiniminiz olacak. Buzlu suyu yavaşça tasın içine dökün. Soğuk suyun kutuplarda olduğu gibi dibe indiğini göreceksiniz. Çevrintiler. Dünyanın ekseni etrafındaki dönüşü birçok yüzey akıntısının çevrinti adı verilen büyük, dairesel ve kapalı hareketler yapmasına yol açar. Kuzey Atlantik çevrintisini Kanarya akıntısı, Gulf Stream ve Kuzey Ekvator akıntısı oluşturur. En güçlü akıntılar çevrintilerin dışında kalan akıntılardır. Çevrintiler kuzey yarımkürede saat yönünde dönerken güney yarımkürede ters yönde döner. Akıntılarla taşınım. Bir sahile vurmuş maddeleri incelediğinizde başka ülkelerden akıntılarla taşınmış maddelere rastlayabilirsiniz. Kirlilik, örneğin petrolde benzer yollarla taşınır. Buzdağları, deniz hayvanları ve hatta bazı kara bitkileri bile akıntılarla uzun mesafelere taşınabilir. Kıyıya vurmuş çöpler akıntılar yoluyla uzun mesafelerden taşınmış olabilir. Akıntılarla uzun süre sürüklenen tohumlar sahile vurdukları yerde kök salabilir. Sargas Denizi'nde hayata başlayan yılan balıkları Gulf Stream'le Kuzey Amerika'ya ve Avrupa'ya taşınır. Buzdağları kutup akıntılarıyla sürüklenir. daha sıcak sulara vardıklarında erirler ve erime süreleri 3 yıla kadar uzayabilir. Akıntıların ölçülmesi. Deniz bilimciler akıntıların sıcaklık, yön ve hızlarını ölçmek için akıntı ölçer adı verilen aygıtlar kullanır. Akıntı ölçerlerden bazıları hiçbir yere tutturulmazken bazıları da kablolarla deniz tabanına sabitlenmiştir. Elde edilen bilgiler birkaç aylık bir süre boyunca elektronik olarak kaydedilir. Akıntı ölçer, yüzey dalgalarından etkilenmemesi için aşağıda gösterildiği gibi çapalarla tabana sıkıca tutturulur. Çapa, deniz tabanı, akıntı ölçer, kanat akıntıyla hareket eder, su altı şamandırası, kablo, işaret şamandırası. Denizdeki tuz. Deniz suyu yaklaşık %3 oranında sodyum klorür, daha bilinen adıyla sofra tuzu içerdiği gibi az miktarda altın, gümüş ve hatta arsenik gibi daha birçok kimyasal madde de içerir. Akarsular ve yağmur, topraktan ve kayalardan ayırdığı tuz ve diğer mineralleri denize taşır. Bazı mineraller ise su altı yanardağlarından gelir. Deniz suyu buharlaştığında geriye suyun içerdiği tuz kalır. 1 litre deniz suyunu buharlaşmaya bıraktığınızda yaklaşık 35 gram tuz kalacaktır. Deniz suyunun tuzluluğunu içerdiği tuz miktarı belirler. Tuzluluk, tuzluluk ölçerle saptanır. Deniz düzeyinin değişimi. Deniz düzeyi her zaman değişkendir. Bazı değişimler yıllar sürerken gelgit denilen bazılarına her gün rastlanır. Deniz kabararak en yüksek düzeyine ulaşır ve sonra çekilerek en alçak düzeyine iner. Gelgitlerin asıl nedeni aydır. Ay, dünya çevresinde dönerken uyguladığı çekim gücü ona yakın suların kabararak yükselmesine yol açar. Ayın dünya çevresinde bir dönüşü 24 saat 50 dakika sürer ve bu süre içinde 2 kabarma, 2 de çekilme meydana gelir. Ayın kütle çekim kuvveti ona yakın okyanusların sularını kabartırken dünyanın ekseni etrafında dönüşü de öteki tarafta bir kabarmaya yol açar. Bu bölgelerde sular yükselirken arada kalan bölgelerde sular çekilir. Güneş de benzer bir kuvvet uygular. Bu kuvvet uzaklık nedeniyle ayınkinden çok daha zayıftır. Ay ve güneş arka arkaya geldiğinde bu iki kuvvet çok büyük kabarmalara, büyük gelgite yol açar. Bu dolunay ve yeni ay dönemlerinde olur. Büyük gelgitlerin arasında da ay ile güneş birbirlerine dik açıyla bulundukları dönemlerde küçük gelgit adı verilen en alçak kabarmalar olur. Times engeli. Büyük gelgitle aynı anda bir fırtına olduğunda büyük dalgalar karanın içlerine doğru ilerleyip geniş alanları sular altında bırakabilir. Böyle bir olay 1953'te olmuştu. Kuzey Denizi'nin dalgaları güçlü kuzey rüzgarının da etkisiyle Hollanda'nın alçak kesimlerinde su baskınına yol açarak ardında 1800'den fazla ölü bırakmıştı. İngiltere'de ise Londra'nın doğusu sular altında kalmış ve Thames nehrinin taşması sonucu 300 kişi ölmüştü. Bu olaydan sonra denizin normal düzeyi yükselmişti. Londra'yı sellerden korumak için inşa edilen Times engelinin sel tehlikesi olduğunda açılan çok büyük 10 kapısı vardır. 520 metrelik Times engeli Londra şehir merkezinin aşağısında Times Nehri kıyısında kurulmuştur. Engelin kaldırılması. Eşik üzerinde duran kapı, akarsu yatağı, kapı, eşik. Yarı kaldırılmış kapı, tamamen kaldırılmış kapı. Kapılar kullanılmadıkları zamanlarda su altında eşikler üzerinde durur. Böylece gemiler payandaların arasından geçebilir. Kapı kolları döndürüldüğünde kapılar yukarı kalkar. Tüneller su borularının yanı sıra akarsu banketinde bulunan kontrol binasıyla payandalar arasındaki kontrol kablolarını taşır. Sis lambaları. Kırmızı çarpılar payandalar arasındaki kanalın kapalı olduğunu gösterir. Açık olduğunda ise yeşil oklar görünür. Her bir kapı kolunun çapı 24 metredir ve ağırlığı 1100 tondur. İçi boş, beton payandalar kapı kollarını tutar. İçinde de onları işletecek makineler bulunur. Payandaların yüksekliği 50 metre ve genişliği de 11 metredir. Vinçler makinelerin bakımı için kullanılır. Payanda çatıları tahtadandır ve paslanmaz çelikle kaplanmıştır. Her bir kapı 20 metre yüksekliğinde ve 1500 ton ağırlığındadır. 9000 ton suya dayanabilir. Her kapı pasa karşı 44 ton boya ile korunur. Payandalar kazık adı verilen ve akarsu yatağının 24 metre altına giren kolonlar üzerine oturtulmuştur. Her bir kapı kolunun çapı 24 metredir ve ağırlığı 1100 tondur. Gelgit etki alanı. Gelgit etki alanı kıyılarda deniz kabarması ile çekilmesi arasında kalan bölgedir. Bu bölgede yaşayan canlıların dalga ve akıntıların uyguladığı kuvvete karşı dayanıklı olmaları gerekir. Bunun yanında bazen deniz suyuyla kaplanmak, bazen de açık havada kalmak gibi birbirinden farklı koşullarda yaşayabilmelidirler. Gelgit etkisinde kalan alan daha küçük bölgelere ayrılabilir. Her bitki ya da hayvan kendi bölgesindeki yaşama uyum sağlamıştır. Aşağı bölge tüm zamanın %90'ında sularla kaplıdır ve ancak çok alçak gelgitler sırasında suların dışında kalır. Deniz kestanesi, deniz şakayı, yakıcı dokungaçlarını karides ve küçük balıkları yakalamak için sallar. Alçak gelgit, deniz salyangozu, kıyı yengeçleri sıkça deniz yosunları arasına gizlenir, midyeler, lifler aracılığıyla kendilerini kayalara tutturur ve böylece sürüklenmekten kurtulur. Orta bölge en geniş bölgedir. Birçok türün barınağı buradadır. Tüm zamanın yaklaşık olarak yarısında sularla kaplıdır. Yüksek bölge tüm zamanın sadece %10'unda sularla kaplıdır. Birçok tür deniz çekildiğinde kayalar arasında kalan gölcüklerde yaşamlarını sürdürür. Varek kıyıya vuran deniz yosunu. Bir tür midye yüksek bölgede kendini kayalara yapıştırır. Sıçrama bölgesini yalnızca yüksek gelgitler sırasında sıçrayan sular ıslatır. Çok seyrek olarak suyla kaplanır. Burada yalnızca birkaç tür yaşar. Sarı liken, siyah liken, deniz salyangozu. Okyanuslarda yaşam. Denizler ve okyanuslar yüzeyden tabandaki hendeklerin dibine kadar pek çok hayvan ve bitki türünü barındırır. Yaşam, karada olduğu gibi denizlerde de büyük oranda bitkilere bağımlıdır. Başlıca besin kaynağı, bitkisel plankton denilen mikroskobik bitkilerdir. Bunlar besin üretmek için su, karbondioksit ve minerallerin yanı sıra güneş ışınlarındaki enerjiyi kullanır. Fotosentez olarak bilinen bu işlem sırasında atmosferdeki oksijenin %70'ini üretirler. Bitkisel planktonlar, diatom adı verilen mikroskobik bitkilerden oluşur. Bir fincan deniz suyunda 50 bin bitkisel plankton bulunabilir. Bitkisel planktonlar, fotosentez için gereken güneş ışığının bulunduğu yüzey sularında yaşayabilir. Hayvansal planktonlarsa fotosentez yapamazlar ve derinlerde de yaşayabilirler. Bunlar, bitkisel planktonlar ya da öteki hayvansal planktonlarla beslenir. Yengeç larvası, copepod, midye larvası. Hayvansal planktonların çoğu ebeveynlerine benzemeyen yengeç, karides, deniz anası ve balıkların yavru ya da larvalarıdır. Her iki tür plankton da küçük deniz anasından balina gibi bazı büyük türlere kadar birçok balık ve deniz hayvanı için besin kaynağıdır. Plankton sayısı bir alandan diğerine ve mevsimden mevsime değişiklik gösterebilir. Planktonlar en çok kıta sahanlıklarında ve kutup bölgelerinde bulunur. Kril bir tip hayvansal planktondur. En çok Güney Okyanusu'nda bulunur. Planktonlar tatlı suda da yaşayabilir. Bir göl, deniz ya da akarsudan alınan örneği mikroskopta inceleyin. Bakalım sık rastlanan bazı planktonları tanıyabilecek misiniz? Rotifer, su piresi, tatlı su planktonları, besin ağları ve piramitleri. Hayvanlar bitkilerle ya da başka türdeki hayvanlarla beslenirler. Deniz canlılarının %90'ından fazlasının yaşamı bir başka canlı tarafından yenilerek son bulunur. Okyanuslardaki yaşam temelde bitkisel planktonlara dayanan çok büyük besin ağları ile birbirine bağlıdır. Büyük canlıların beslenmek için çok sayıda küçük canlıya gereksinimi olduğundan genelde büyük hayvanların sayısı küçük hayvanlara oranla daha azdır. Bu besin piramidi ile açıklanabilir. 10.000 kilogram bitkisel plankton, 1.000 kilogram hayvansal plankton için besin kaynağıdır. 1.000 kilogram hayvansal plankton, 100 kilogram genç uskumruyu besler. 100 kilogram genç ringa, 10 kilogram uskumruya besin olur. 10 kilogram uskumru yaklaşık 1 kilogram ton balığını besler. Ton balığı. Okyanus tabakaları. Okyanus, yüzeyden sızan ışık ve ısının miktarına göre çeşitli tabakalara ayrılabilir. Sıcaklığın ve ışığın miktarı derinliklere inildikçe azalır. Bitkilerin tümü ve hayvanların çoğunluğu en üst iki kuşakta bulunur. Tabandan yukarıya doğru sayacak olursak. Okyanus hendeklerinde yaşayan hayvanlar yüzeyden yaklaşık 6 kilometre aşağıdadır. Yukarıdan dibe çöken besinlere dayalı bir yaşamları vardır. Süngerler, tripod balığı, hendek, deniz lalesi, bir tür tüp solucanı. Derin deniz hayvanlarının %60'ından fazlasının avlarının dikkatini çekmek, düşmanlarını şaşırtmak ve türlerinin diğer üyelerine haber verebilmek için kendi ışıkları vardır. 5000 metre. Abisal tabanda ise su tamamen karanlık ve buz gibi soğuktur. Burada bulunan az sayıda hayvan sürekli yüksek basınç altında yaşamak zorundadır. Pelikan balığı, Coleodes macoini, fener balığı, 4000 metre. Bati pelajik ya da güneşsiz kuşakta sıcaklık yaklaşık 4 derecedir. Hayvanlar genelde yukarıdan dibe çöken ölü plankton yağmuruyla beslenir. Dev mürekkep balığı, çekiç balığı, fener balığı, 1000 metre. Alacakaranlık ya da mezopelajik kuşağı yüzeyden çok az ışık sızar. Sakinlerinin çoğunu balıklar, mürekkep balıkları ve ahtapotlar oluşturur. Ahtapot, kılıç balığı, küçük mürekkep balığı, 200 metre. Bitkilerin tümü ve hayvanların çoğunun yuvası bu aydınlık kuşaktadır. Ringa, hayvansal plankton, bitkisel plankton, ton balığı, domuz balığı, çubuklu balina, köpek balığı. Kıta sahanlığı, deniz yüzeyi. Sümsük kuşu, albatros, martı, uçan balık. Mercan resifleri. Mercan resifleri sıcak, sığ, temiz tropikal sularda bulunur. Mercan polipleri olarak adlandırılan küçük hayvanların iskeletlerinden oluşurlar. Yaşlı polipler öldüğünde genç polipler bunların iskeletleri üzerinde büyümeye başlar. En eski mercanlar binlerce yıl önce oluşmaya başlamıştır. Atnalı ya da halka biçiminde olan resiflere atol adı verilir. Atollerin oluşumuna ilişkin düşünülenler şunlardır. Bir yanardağ adası etrafında mercan resifleri büyümeye başlar. Yanardağın etkinliği sona erdiğinde ada okyanus tabanına doğru batmaya başlar. Ada batmaya devam ederken resif de yukarıya doğru büyümesini sürdürür. Bu şekilde resif bir lagünü, sığ, suyu tuzlu göl çevreler. Ada bütünüyle battığında geriye kalan resife, içinde lagün bulunan dairesel resif atol denir. Yaşam mercan resiflerinde okyanusun öteki bölümlerine göre çok daha çeşitlidir. Bütün balık türlerinin üçte biri buralarda barınır. En büyük resif Avustralya'nın doğu sahilleri boyunca uzanan Büyük Set Resifi'dir. 2027 kilometre uzunluğundadır ve 350 mercan ve 2000 balık türünün de dahil olduğu 3000 türün yuvasıdır. Melek balığı, soytarı balığı, dişlek soytarı balığı, deniz yelpazesi, dev deniz tarağı, deniz yıldızı. Balinalar ve köpek balıkları. Balinalar doğurarak üreyen deniz memelileridir. Okyanuslarda çok derinlere kadar dalabilseler de nefes alabilmek için sık sık yüzeye çıkmak zorundadırlar. Büyük, karmaşık beyinleri ve derilerinin altında balina yağı olarak adlandırılan kalın yağ tabakaları vardır. Bu tabaka derilerinin altında enerji depolayarak vücut ısılarını korur. Kuyruklarını aşağı yukarı oynatarak yüzerler. Bilinen 80'den fazla balina türü, iki ana grupta toplanabilir. Dişli balinalar ve çubuklu balinalar. Çubuklu balinalar. Çubuklu balinalar, mavi balina, çatal kuyruklu balina, kambur balina ve gri balinadan oluşur. Hepsi planktonla, özellikle kril beslenir. Bazıları küçük balıkları da yer. Üst çenelerinin diş etlerinden aşağıya doğru uzayan ve balina çubuğu denen sert kılları vardır. Balina çubuğu planktonları sudan ayırmaya yarar. Kambur balinalar 16 metre kadar büyüyebilirler ve 46 ton ağırlığında olabilirler. Üreme ve beslenme için bir araya gelir. Erkekleri çıkardıkları seslerle ünlenmiştir. 24 metre derinliğe dalarak yarım saat ya da daha fazla süren yavaş şarkılarını yüksek sesle söylerler. Bunu birçok kez yineleyebilirler. Bu işi neden yaptıkları bilinmiyorsa da dişilerini etkilemek için olduğu düşünülmektedir. Çubuklu balina içinde planktonlar bulunan büyük miktarda deniz suyunu alır ve ağzını kapatır. Daha sonra balina deniz suyunu dışarıya fışkırtırken yutacağı planktonlar çubuklarına takılır. Kambur balinalar bazen kendilerini suyun dışına fırlatır ve çok fazla su sıçratarak tekrar suya düşerler. Dişli balinalar. İspermeçet balinaları, orkalar, katil balina ve yunus ailesinin 32 üyesi dişli balinalar grubunda yer alır. Bunlar çubuklu balinalara göre daha küçüktür. Keskin, konik dişleri vardır ve esas olarak balık, mürekkep balığı ve ahtapotla beslenir. Çıkardıkları seslerin hayvanlara ve cisimlere çarpması sayesinde onların yerlerini saptarlar. Şişe burunlu yunusun dişisi 2-3 yılda bir doğurur. Genelde bir ebe anneye yardım eder. Doğumda önce yavrunun kuyruğu çıkar. Anne ya da ebe hemen göbek bağını keser. Yavru gözleri açık doğar ve doğumdan hemen sonra kusursuz bir şekilde yüzer. Anne ya da ebe yeni doğmuş yavruyu yavaşça yüzeye doğru ittirerek ilk nefesini almasını sağlar. Yavru 18 ay boyunca annesinin yanında yüzer ve ondan beslenir. Yunuslar yavrularını korumakta aşırı duyarlıdır. Her 20 dakikada bir dibe dalan yavru, annesinin kuyruğunun yakınındaki kanallardan akan sütle beslenir. Dişli balinaların en büyüğü ispermeçet balinalarıdır. 3000 metreye kadar dalabilir ve suyun altında 1 saatten fazla kalabilirler. İspermeçet balinalarının derileri çoğu zaman dev mürekkep balıklarıyla yapılan kavgalarda oluşan yara izleriyle doludur. Köpek balıkları. Köpek balıkları 300 milyon yıldan beri okyanuslarda yüzmektedir. Balık oldukları halde iskeletleri kemikten değil kıkırdaktandır. Evrim süreci av bulma ve yakalama konusunda onları kusursuzlaştırmıştır. İnanılmaz bir duyu erimleri vardır. 368 köpek balığı türü bilinmektedir. Çoğu avcı olmasına karşın balina köpek balığı gibi çok az türü planktonlarla beslenir. Boyu 9 metre kadar olabilen büyük beyaz köpek balığı 50 yıl kadar yaşayabilir. Kaplumbağaların yanı sıra fok, susamuru, yunus ve deniz aslanı gibi memelileri yer. Burun delikleri 400 metre uzaktan kan kokusunu alabilir. Testere gibi dişler çelik kadar serttir. Çeneler 3 ton bölü santimetre karelik bir basınçla kapanabilir. Deri çok serttir ve çok küçük diş şeklinde parçalarla kaplıdır. Solungaç çarıkları köpek balığı ağız yoluyla aldığı sudaki oksijeni soluyabilmek için suyu solungaçlarından geçirir ve solungaç çarıklarından dışarı bırakır. Kullanılan dişlerin ardında her zaman yeni dişler oluşmaktadır. Kullanılmaz duruma gelenlerin yerine alttan yenileri çıkar. Mide 45 kilogram besini alabilir. Bu miktar köpek balığına 3 ay kadar yeter. Köpek balıkları kuyruklarını her iki yana sallayarak yüzer.